Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza'yan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki, şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur.
Tamam. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13'te 1400, Hicri Kameri 29 Cemadül Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 3 Ocak 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak Türkiye'den köşe yazarları General Süleyman'ın Şehadet Yıldırımı ve Batı Asya Gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bugün Devrim Muhafızları Ordusu'nun Affedersin, bugün Devrim Muhafızları Ordusu General Süleyman'ın şehadetinin yıl dönümü. General Süleyman'ın kızı Amerika'nın Irak'tan çekilmesiyle gözyaşı ve keder sevince dönüşecek dedi. Ammar Hekim, Şehit Süleymani ve El Mühendis isimleri ve hatıraları ölümsüzleşti dedi. Nasır Ebu Şerif, Şehit Süleyman yolu güçlü bir şekilde devam ediyor dedi. İran ve Umman Dışişleri Bakanları telefonla görüştüler. Ermenistan, Türk ürünlerine uyguladığı ambargoyu kaldırdı. Amerikan Savunma Bakanı COVID-19'a yakalandı. İsmail Haniye, ırkçı İsrail'i esir takası anlaşmasına zorlayabilecek güçteyiz dedi. Şimdi haberler.
Bugün 3 Ocak 2022 Pazartesi, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleyman'ın şehadet yıldönümü. Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleyman ve Irak Haçlı Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendisi'ni birlikte 8 kişi daha 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı yakınında Amerikan güçleri ve teröristlerin hava saldırısında şehit oldu. Direnişin Seyyid-i Şühedası olarak anılan General Süleymani, hayatı boyunca İslam Devrim Muhafızları'nın komutanı olarak milleti ne olursa olsun mazlum Müslüman milletleri desteklemek için İslam'ı ve Kur'an'ı yaymak için çalıştı. Şeyh Süleymani, İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı olarak Irak ve Suriye'de IŞİD'in yok edilmesinde de önemli rol oynamış ve uzun yıllar bu ülkelerde halk seferberliği güçlerini örgütleyerek bölge halklarına güvenlik ve barış ve huzur vermiştir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, General Süleymani'nin şehadetinin ardından bir mesajında şunları kaydetti. Dünyanın şeytanlarına ve zalimlerine karşı savaş meydanlarında yıllarca samimi ve yiğitçe mücadele ve Allah yolunda şehadet arzusuyla geçen yıllar nihayet Süleymani'yi şehitlik gibi bir yüksek seviyeye getirdi ve onun pak kanı dünyanın en zalimlerince toprağa akıtıldı. İslam İnkılabı rehberi Şehit Süleymani'nin uluslararası bir direniş figürü olduğunu ve direnişin tüm destekçilerinin onun intikamını almak istediğini belirterek tüm dostlar ve tüm düşmanlar bilsin ki direniş çizgisi cihat çifti motivasyonla devam edecek ve bu kutlu yolun mücahitlerini kesin bir zafer bekliyor dedi.
Şehit Kasım Süleymani kızı Zeynep Süleymani dün gece Bağdat Hava yakınında Direniş komutanlarının şehadetinin ikinci yıl dönümünde yaptığı konuşmada Amerikalıların Irak'tan çekilmesiyle Irak'ın kurtuluşu, gözyaşları ve kederin sevince dönüşeceğini söyledi. Törende Zeynep Süleymani, Şehit Süleymani ve El Mühendis şehitlerinin kanının, intikamının çok uzak olmayacağını vurgulayarak General Süleymani'nin Irak'ı gerçekten sevdiğini ve her zaman güçlü bir Irak düşündüğünü söyledi. General Süleyman'ın kızı ayrıca Irak Haçlı Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı Şehit Ebu Mehdi El Mühendis'i de bir halk kahramanı olarak nitelendirerek Şehit Ebu Mehdi El Mühendis hayatını Irak halkının kurtuluşu ve düşmanlarla mücadele geçirerek harcadı dedi. Ebu Mehdi El Mühendis'in kızı Menare Cemal El Mühendis de Amerika'dan ve Suudi rejiminin yöneticilerinden intikam almanın gerekliliğine vurgu yaptı. Söz konusu merasime on binlerce Iraklı katılırken merasimde İran ve Irak milli marşları çalındı.
Irak Ulusal Hikmet Hareketi Lideri Seyyid Ammar el-Hekim, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Irak Haçlı Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetinin ikinci yıldönümü münasebetiyle cumartesi gecesi bir mesaj yayınladı. Hekim mesajında İslam'ın bu iki şanlı komutanın Irak'ı terörle mücadelede desteklemedeki rolünü takdir etti. İran'ın haberine göre Seyyid Ammar el-Hekim mesajında iki üst düzey şehidin terör ve teröristlerin ve onların hamilelerinin her türlü senaryolarını bozmayla ilgili onurlu duruşlarıyla Irak halkının ve dünyanın özgür uluslarının anısına isimlerini ölümsüzleştirdiklerini kaydetti. Irak eski başbakanlarından Adil Abdülmehdi de yaptığı açıklamada Şehit Süleymani ve El Mühendis şehitlerinin işgal ve Siyonist rejimle uzlaşma sonunda Müslüman ümmetinin gelecekteki zaferlerini vaat ettiğini vurguladı. General Süleymani ve Ebu Mehdi El Mühendis, Batı Asya bölgesindeki tekfirci ve IŞİD da dahil olmak üzere terörist gruplara karşı mücadelede öne çıkan isimlerdi.
Filistin İslam Cihat Hareketi'nin İran temsilcisi Nasır Ebu Şerif, General Şehit Kasım Süleyman'ın yolu, yöntemi ve düşünceleri İslam Direniş Cephesi destekçileri ve savaşçılar arasında her geçen gün güçlenerek devam ediyor dedi. Ebu Şerif, İran'ın Gazvin kentinde İmam Khomeini Üniversitesi'nde General Kasım Süleyman'ın şehadet yıldönümü için düzenlenen anma merasında yaptığı konuşmada şöyle dedi. Şehit Süleymani, İslam Direniş Cephesi'nin bir kahramanı ve onun şehadetinden sonra Siyonist rejime karşı koyma ve Kudüs'ü özgürleştirme yolu azalmadı. Aksine daha da ciddiyetle artarak devam ediyor. Ebu Şerif ayrıca şöyle dedi. Şehit Süleymani özellikle Siyonist rejimin Gazze şeridinden çekilmesinin eşlik ettiği ikinci intifadadan sonra İslam Direniş Hareketi'nin güçlendirilmesinde değerli bir rol oynadı. Filistin İslam Cihat Hareketi'nin İran'daki temsilcisi General Süleyman'ın İslami direnişin faaliyetlerinde ve programında değişikliğe neden olduğunu belirterek şöyle dedi. Bu yüksek rütbeli şehit direniş cephesinin savaşçıları ve mücahitleri arasındaki sıcak, samimi ve cesur varlığıyla kurtuluş güçleri arasında mükemmel bir örgütlenme ve uyum yarattı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın etnik ve dini azınlıkları meseleleri konusundaki danışmanı, dünyadaki savaş ve gerilimin varlığı ilahi peygamberlerin tavsiyelerinden sapmadan kaynaklanmaktadır, dedi. Mamusta Abdülselam Kerimi, Magyurgis Kadis Kilisesi'ne giderek burada dünyadaki tüm Hristiyanları Hz. İsa'nın doğum yıldönümünden dolayı kutladı. Mamusta Abdüsselam Kerem'i bu kilisede İran'daki Doğu Süryani Kilisesi Başpiskoposu ile bir araya gelerek İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in selamlarını ve tebriklerini ileterek Hz. İsa dünyadaki tüm insanlar için sevgi ve özgürlüğün müjdecisidir dedi. Birlik ve beraberliğin korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kerim'i bütün İran halkı özgürlük ve fedakarlık sloganı altında bir aradadır dedi. İran'daki Doğu Süryani Kilisesi'nin başpiskoposu Benjamin de bu törende şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'ndeki Hristiyanlar etnik dini kimliklerini korumuşlar. Kültürel ve eğitim alanlarında işlerini kolaylıkla gerçekleştiriyorlar.
İran ve Umman Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde ikili işbirliğiyle bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldılar. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan dün Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamid El Busaidi ile telefon görüşmesi yaptı. Umman Sultanı'na İran Cumhurbaşkanı'nın selamını ileten Emir Abdullayan, iki ülke ilişkileriyle ilgili çeşitli konuların yanı sıra bölge ülkeleri arasındaki diyaloğa dayalı bölgesel krizlerin çözümüne de vurgu yaptı. Umman Dışişleri Bakanı da Maskat ve Tahran arasındaki olumlu ilişkilere övgüde bulundu ve Umman Krallığı çeşitli krizlerin çözümünde her zaman diyalog ve müzakereye inandı ve barışa doğru ilerliyor dedi. İran ve Umman Krallığı Ortak Stratejik Danışma Komitesi'nin 8. toplantısı 25 Aralık Cumartesi günü Tahran'da İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi Yardımcısı Ali Bakri ve Umman Dışişleri Bakanlığı Siyasi Yardımcısı Şeyh Halife El Harisi Başkanlığı'nda yapılmıştı.
İran Hac ve Ziyaret Kurumu yetkilileri ve dini liderin heyeti eşliğinde Suriye'ye giden İranlı dini ziyaretçilerin ilk konvoyu İmam Hümeyni Havalimanı'ndan Suriye'ye uçtu. Yerine göre yaklaşık 2 yıllık bir bekleyişin ardından dün 25 kişilik bir konvoyla 2 yıllardan sonra Suriye'ye ilk dini amaçlı ziyaret başlamış oldu. İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Ali Rıza Rışidiyan Suriye'ye her hafta 2 uçuş olduğunu söyledi. Bilindiği gibi daha önce Suriye yapılan dini ziyaret turları, ülkedeki iç savaş ve IŞİD'in varlığının yanı sıra koronanın yayılması nedeniyle durdurulmuştu.
Irak'ın kuzeyindeki Neynova eyaletindeki bir Türk askeri üssü pazar gecesi roket saldırısına uğradı. Irak Sabir News kanalının bildirine göre en az 13 roket güdümlü el bombası Musul'un doğusunda Neynova eyaletinin başkenti Beşika'daki Zerikan üssüne isabet etti. Roket saldırısında can kaybının olmadığı bildirildi. Üs daha önce de birkaç kez roketlerin hedefi olmuştu. Son yıllarda Türkiye PKK unsurlarını bastırma amacıyla Irak'ı defalarca işgal etti. Irak Cumhurbaşkanlığı geçtiğimiz günlerde Türk ordusunun Irak topraklarına tekrarlanan saldırılarının Bağdat'ın egemenliğinin ve uluslararası hukuk ve yönetmeliklerin açık bir ihlali olduğunu ve komşuluk ilişkilerine aykırı olduğunu belirterek Türkiye'nin Kuzey Irak'taki saldırılarını kınadı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Almanya'da bir Müslüman mezarlığına yönelik saldırının faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmelerini ve hak ettikleri cezaya çarptırmalarını istedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Almanya'nın İzlon şehrinde bir Müslüman mezarlığına saldırı gerçekleştirildiğini üzüntüyle öğrenildiğini bildirdi. Almanya'da Müslümanlara ait mezarlar tahrip edildi. Açıklamada yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırının son dönemde özellikle de Avrupa'da yükselişe geçen ve Müslümanların mezarlıklarını dahi hedef haline getiren hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesi olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi. Bu elim saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerini ve hak ettikleri cezaya çarptırmalarını temenni ediyoruz. Keza bu tür hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz.
Ermenistan Türk ürünlerinin ithalatına bir yıl önce koyduğu ambargoyu 1 Ocak itibariyle kaldırdığını ilan etti. Bu açıklama Ankara ile Erivan arasında ilişkilerin normalleşmesi için atılan yeni bir adım olarak görülüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu açıklamadan önce Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi kapsamında özel temsilcilerin ilk toplantısının Ocak'ta yapılmasının planlandığını bildirmişti. Ermenistan Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk ürünlerinin ithalatına konan kısıtlamanın uzatılmamasına karar verdik. Mütekabiliyet ilkesi gereği Ermeni ürünlerinin ihracatına izin vermek için uygun koşulların da oluşturulacağını umut ediyoruz denildi. Yine iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirmesi çerçevesinde karşılıklı olarak uçak seferlerine başlanacak. Bu arada Türkiye'nin misilleme olarak yakında Ermenistan'dan ithalat üzerindeki ambargoyu kaldırmasının beklendiği belirtildi. Ermenistan, Türkiye'nin Dağlı Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verdiği destek üzerine Türk ürünlerinin ithalatına yasak getirmişti.
Türkiye'de son 24 saatte 362.836 COVID-19 testi yapıldı. 33.520 kişinin testi pozitif çıktı. 129 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 60 yaş üzeri risk altında. Son bir ay içindeki verilere göre kayıplarımızın %87,2'si vakaların %16,8'i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek. Bu grup 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka değerlendirmesinde bulundu.
Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin COVID-19'a yakalandı. Amerikan Savunma Bakanı yazılı açıklama yaparak COVID-19'a yakalandığını duyurdu. Semptom gösterdikten sonra test yaptırdığını ve test sonucunun pozitif çıktığını belirten Amerikan Savunma Bakanı, hastalığının belirtilerinin hafif olduğunu ve 5 gün evde karantinada olacağını ifade etti. Bu arada Amerika'da COVID-19 salgında hayatını kaybedenler sayısı 825.819'a yükseldi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, terörist İsrail'i esir takası konusunda bir anlaşmaya zorlayabilecek güçte olduklarını belirtti. Haniye, Katar merkezli Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada ışığı İsrail'e muhtemel bir esir takasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hali hazırda Hamas'ın elinde Siyonist rejim İsrail'den 4 askerin esir olduğuna dikkat çeken Haniye, Siyonist İsrail'in ikna olmaması halinde her yerde bulunan uzantılarımız üzerinden bunu artırabiliriz dedi. Terörist İsrail esir takası için anlaşmaya zorlayabilecek güçte olduklarını belirten Hamas lideri Haniye, İsrail'i Gilboas hapishanesinden kaçanların da aralarında yer alacağı Filistinli tutukların takası için anlaşmaya zorlarız ifadesini kullandı.
Direniş fraksiyonu bir üye, Amerikan emperyalizminin bölgedeki direniş güçleri tarafından paramparça edildiğini vurguladı. Direnişe bağlılık grubu üyesi İbrahim el-Musevi, pazar günü seçime kadar Hezbollah'a yönelik medya saldırılarına $480 milyon harcandığını vurguladı. Musevi, Amerikalıların bizi ekonomik bir çıkmaza soktuğunu ve Lübnan'da doların fiyatını ve enflasyonu arttırdığını, bu durumla asıl görevimizin uyanık olmak olduğunu vurguladı. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, geçtiğimiz çarşamba günü 15 Mayıs 2022'de parlamento seçimleri için çağrıda bulunan bir kararnameyi imzaladı.
Yemen Ensarullah lideri Seyyid Abdulmalik el-Husi'nin şehadet haberi yalanlandı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Yemen Ensarullah lideri Seyyid Abdulmalik el-Husi'nin bombalı saldırı sonucu şehit olduğu haberinin doğru olmadığı belirtildi. Daha önce bazı Arap medya organları Suudi rejim savaş uçaklarının bombalamasında Abdulmalik el-Husi'nin şehit olduğunu bildirmişti.
Öte yandan Yemen'in başkentinde bir Suudi hava saldırısında bir cami hedef oldu. Namaz için camide bulunan 3 kişi şehit düştü. Öte yandan Suudi Arabistan savaş uçaklarının El Rago bölgesi ve Saide vilayetinin Suudi sınırına yakın diğer bölgelerinde topçu ateşi açma sonucu 5 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.
Amerikan diplomatik kaynakları Washington yönetimini Riyad'ın Suudi Veliaht Prensi'nden dokunulmazlık talebine şiddetle karşı çıktığını bildiriyorlar. Fars Haber Ajansı'na göre Amerikalı diplomatik kaynaklar pazar günü Sudilex web sitesine yaptığı açıklamada Riyad hükümetin eski bir Suudi istihbarat yetkilisi olan Saad el-Jebri davasında Muhammed Bin Salman'ın mahkum edilmesinden çok endişeli olduğunu ve bu nedenle Washington hükümetinden kendisine dokunulmazlık vermesini istediğini ancak Amerikalıların buna sert bir şekilde karşı çıktığını bildirdiler.
Ve son haberimiz, Ukrayna Savunma Bakanı dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını kabul etti. Rusya ile Ukrayna arasında iki ülke arasındaki sınır yakınlarına asker konuşlandırılmasıyla ilgili gerginlik her geçen gün artıyor.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah haber bültenimizin sonuna geldik.
Muhterem dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, ülkelerin ve uluslararası kurum ve kuruluşların sorumluluk üstlenmesi gereği etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Yargı Kurumu Başkanı, Uluslararası İşler Yardımcısı ve İnsan Hakları Kurulu Sekreteri Kazım Garip Abadi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet'e yazdığı mektupta ülkelerin ve uluslararası kurum ve kuruluşların halkların barış, istikrar ve güvenliği karşısında sorumluluk üstlenmelerini istedi. Garip Abadi mektubunda bazı ülkelerin terör grupları ve uluslararası kaçakçılarla mücadelede araçsal yaklaşım ve siyasetlerini eleştirerek İran'ın uyuşturucu, insan ve ticari mal kaçakçılığı alanında ilkeli siyasetlere sahip olduğunu ve bu alanlarda dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğunu belirtti. Zaten ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan raporlar ve belgeler bu açık ve başarılı sicili teyit ediyor. 21 Mart-3 Aralık 2021 tarihleri arasında suçlulara ve kaçakçılara karşı her türlü akıllı silah ve ağır teçhizatla donanmış olan İran Polis Teşkilatı'nın yaklaşık 40 üyesinin şehit olması bu aralıksız çabanın bir teyididir. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu insani politikayı sürdürme kararlılığı İran'a ağır mali ve insani bedeller yüklemiştir. 3800'den fazla insanın şehit edilmesi ve 12.000'den fazla narkotikle mücadele güvenlik gücünün yaralanması bu bedelin sadece bir parçasıdır. Uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti ve organize suçlarla mücadele yoluyla uluslararası topluma en büyük hizmetleri sunmuş bir ülkenin kolluk kuvvetlerine yönelik terör ve silahlı eylemleri kınamada barış ve güvenlik aygıtları ve uluslararası kurum ve kuruluşların sessizliği ve eylemsizliği çok düşündürücü bir meseledir. Gerçekler, terörizm ve organize suçla herhangi bir seçici yaklaşımın ve siyasi yüzleşmenin bu çifte standartlı alanda hareket eden ülkelerin sorumluluklarına onarılamaz zararlar verdiğini ve olumsuz sonuçlara yol açacağını gösteriyor. İran, uyuşturucuyla mücadele için yılda 300 milyon dolardan fazla para harcıyor ve yaklaşık 4000 şehit vermiştir. Bu mücadelenin faydaları başta Avrupa olmak üzere birçok bölge ve dünya ülkesine fayda sağlarken diğer ülkeler yaptırımlar bahanesiyle İran'a bu suçlarla başa çıkabilmesi için askeri yardım ve teknolojiyi sağlamayı reddediyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi Başkanı Alexander Fedorov, Birleşmiş Milletler'in temel görevi İran'ı uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede desteklemek ve bilimsel altyapıyı sağlamaktır, dedi.
Terör faaliyetleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı uluslararası sınırlar üzerinde iki şekilde önemli etkisi olan olgulardır. Bu sürecin ilk yönü başta sınır bölgelerinde olmak üzere komşu ülkelerde krizin yayılması ve yıkıcı sonuçları nedeniyle güvenlik sorunlarının yaratılmasıdır. Sorunun ikinci yönü terör faaliyetlerine ve organize suça yönelik çeşitli yaklaşımlardan etkilenen uluslararası işbirliğinin zayıflamasıdır. IŞİD'in mevcut durumu ve terörist grupların siyasi hedef yaklaşımıyla açık ve gizli olarak destek verilmesi bunun açık örneğidir. Terörizm ve organize suçla mücadele de dahil olmak üzere kritik meselelerde uluslararası işbirliğine siyasi bir yaklaşımla yaklaşmak kabul edilemez bir durumdur. Organize suçlar ile mücadele programlarının başarısı Birleşmiş Milletler ekseninde ortak sorumluluk ilkesine dayalı olarak uluslararası toplumun katılımını gerektirir. Buna esasen İran İslam Cumhuriyeti Uluslararası Toplumu uygun teknik destekleri sağlamaya ve suçlar ile mücadelede etkin yardımlar yapmaya davet etmektedir. Bu hususun öneminin aydınlatılması doğrultusunda İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erki Başkanı Uluslararası İşler Yardımcısı ve İnsan Hakları Kurulu Sekreteri Kazım Garibabadi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet'e yazdığı mektupta araçsal politize ve seçmeli yaklaşım ile mücadeleye vurgu yaptı.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Türkiye'nin ekonomik durumunun Erdoğan'ın konumuna etkisi etrafında. Türkiye'de milli para liranın değer kaybetmesi, artan enflasyon, azalan istihdam ve iş oranları ve işsizlik oranlarının artması ve son olarak da enerji fiyatlarının ciddi olarak artması Türkiye halkını derinden etkiliyor ve kaygılandırıyor. Son 3 yılda bu olumsuz gelişmelerin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popülerliği iyice azaldı. Erdoğan son 20 yılda halk arasında en sevilen ve en popüler isimlerdendi. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarının 2. Dünya Savaşı'nın ardından en çok sevilen ve rağbet gören halka dayalı parti olduğu gerçeğini aklımızın bir kenarına tutmalıyız. Buna rağmen 2011 yılından bu yana Ankara hükümetinin bazı komşu ülkelere yönelik olumsuz tutumları ve Erdoğan hükümetinin batılı hükümetler ve Amerika ile Suriye'de Beşar Esad'ı devirmeye yanaşması AK Parti'nin ve Erdoğan'ın popülaritesinin azalmasının başlangıç noktası ve evresi oldu. Bu hususta mevcut durumda yayınlanan istatistikler AK Parti ve Erdoğan'ı tutma oranlarının son yıllarda %60'dan %38'e düştüğünü gösteriyor. Türkiye halkının geçim sıkıntısı ve ekonomik sorunları yanlış iç ve bölgesel siyasetler yüzünden şiddetlendiği bir sırada doğal olarak iktidarda bulunan AK Parti ve başındaki Erdoğan'ın popülerliği de kritik bir şekilde azalma yaşadı. Buna karşın Türkiye Cumhurbaşkanı Türkiye ekonomisinin gelişmekte olduğunu söyledi. Bu bağlamda Erdoğan yeni yıl kutlamaları mesajında 2023 yılı için belirlenen hedeflerin gerçekleşmesiyle Türkiye'nin dünyanın önde gelen 10 ekonomisi arasına gireceğini vaat etti.
Recep Tayyip Erdoğan arzularının devamında batılı devletlerden bağımsız hareket etme eğilimleri çerçevesinde yeni Türkiye'nin sağlam demokrasisi ve uygun gelişmeleriyle geleceğini kendi elleriyle yazmak istediğini de belirtti. Türk hükümetinin halka döviz hesabı açmayı davet ettiği ve onlara kar sağlamaya yönelik yeni ekonomik politikasının hayata geçirdiği bir sırada Türk ulusal para biriminin değeri sarsılmaya devam ediyor. Ülke ekonomik durumu çalkalanmaya da devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'de enflasyon oranı %21'e yükseldi. Türk halkının bu sürece dair pek çok olumsuz hatıraya sahip olduğu unutulmamalıdır. Bu durum ise başta kırılgan kesimler olmak üzere Türk halkının memnuniyetsizliğinin artmasına neden olmuştur. Bu sürecin devam etmesinin Türk halkının daha da yoksullaşmasının ve Türkiye'deki mutlak yoksul nüfusun artmasının önünü açacağı görülüyor. Bu koşullar altında ekonomik ve geçim sorunları ortaya çıkması, Erdoğan'ın siyasi bir parti rakipleri ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi için halk desteğine yol açmıştır. Son haberlere göre Türkiye'de yapılan yeni bir anketin sonuçları Recep Tayyip Erdoğan'ın popülaritesinin azalmakta olduğunu gösteriyor. Yakın tarihli bir rapora göre Türk Cumhurbaşkanı'nın popülaritesi Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere şahsiyetler karşısında azalmaya yüz tutmuştur. Bu süreç devam ederse yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki olası rakiplerine kıyasla çok daha zorlanacağı söylenebilir. Yine son anketlerde Cumhur İttifakı'nın toplam %31 oya sahiptir. Buna karşın Millet İttifakı oyların %32'sine sahip olmuştur. Türk halkının devam eden ekonomik krizi ve geçim sorunlarının genel bir özetinde şunu söylemek gerekir ki, Türkiye İktidar Partisi halkın sorunlarına ilkeli bir çözüm getiremezse sandıklarda yenilgiye mahkum olacaktır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13'de 1400 Hicri Kameri 29 Cemadülevvel 1443 ve Miladi 3 Ocak 2022 Pazartesi. İki yıl önce bugün Hicri Şemsi 13'de 1398'de İran'ın önde gelen komutanı ve İslam serdarı Hac Kasım Süleymani IŞİD terör örgütüyle mücadelede Amerikan helikopterlerinin bir terör saldırısında Irak'ta şehit düştü. Şehit Kasım Süleymani Hicri Şemsi 20 İsvend 1335'te Kerman eyaletinin Rabur adlı bir köyünde dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını babasıyla geçiren Serdar Süleymani Kerman Su Teşkilatı'nda müteahhitlik yaptı. İslam İnkılabı'nın zaferi ve devrim muhafızlarının kurulmasından sonra bu kuruma katıldı. Dayatılan savaşın başlamasıyla birlikte Kasım Süleymani Kerman devrim muhafızlarındaki birkaç tugaya eğitim verdi ve onları güney cephelere gönderdi ve kısa bir süre sonra kendisi Bağız rejiminin ilerlemesini önlemek için bir tugayın komutanı olarak Susengir'de gitti. Şehit Süleymani Hicri Şemsi 1360'lı dönemin devrim muhafızları komutanı olan Muhsin Rıza'nın emriyle 41. Saharallah Tümeni komutanlığına atandı. Kutsal savunma yıllarında kendisinin komuta ettiği ordusuyla birlikte Velferci 8, Kerbela 4, Kerbela 5 dahil olmak üzere birçok operasyona katıldı. Savaşın sonunda Hicri Şemsi 1379'da İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameneyi tarafından Kudüs Gücü Komutanlığına atanan Serdar Kasım Süleymani, Hicri Şemsi 1389'da İran'ın en yüksek askeri rütbesi olan tüm generalliğe terfi etti. Irak ve Suriye'de IŞİD'in ortaya çıkmasından sonra Şehit Süleymani, Irak ve Suriye hükümetlerinin isteği üzerine İran'ın Kudüs Gücü Komutanı olarak bu bölgelere giderek halk güçlerini örgütleyerek bu terör örgütüne karşı savaştı. Bu terörist grubun yok edilmesi bu büyük İranlı generalin yorulmak bilmeyen çabaları neticesinde gerçekleşti. İslami İran'ın ikinci düşmanları bu yılmaz mücahidin başarılarına ve zaferlerine dayanamadı ve Hicri Şemsi 13'de 1398 Cuma sabahı Amerikan helikopterlerinin Bağdat Havaalanı yakınında iki araca düzenlediği terör saldırısında Serdar Hac Kasım Süleymani ve Irak Halk Gücü Haçlı Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis ve diğer silah arkadaşlarını hedef alarak şehit ettiler. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13'de 1367'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni, eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'u İslam dinine davet ederek Marksizmin tarih çöplüğüne atılmasına dair bir mektup gönderdi. İmam Hümeyni'nin bu tarihi mektubunun bir kısmında şunlar kaydedildi. Hakikatte yönelmek gerekiyor. Sizin ülkenizin asıl meselesi mülkiyet, iktisat ve özgürlük değildir. Sizin asıl sorununuz Allah'a imanınızın olmamasıdır. İşte Batı bu sorun üzerinden sapkınlığa ve çıkmaza sürüklendi. İşte Gorbaçov'un bu mektuba ilgi göstermemesi sonucunda bu mektuptan 2 yıl sonra imamın Marksizmle ilgili öngörüleri gerçekleşti ve ardından eski Sovyetler Birliği'nde 1991'de Marksizm tarihe karıştı. 9 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13'te 1391'de taklit mercilerinden ve büyük üstad Müçteba Tahrani lakaplı Ayetullah Müçteba Şehidi Kalhuri vefat etti. Tahran'da marifet ve bilim ehli bir ailede dünyaya gelen Tahrani dini eğitiminde Tahran'a başladı. Ancak dini tahsilinin büyük çoğunluğuna 18 yaşından itibaren Kum'da başladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet,
İşçi ve emuru yakın takipte.
Karar,
AK Parti'nin dindar seçmeni 2021'de %10.1 düştü.
Yeni Asya.
Yaparsa AKP yapar. Acınmak yok, zamlara devam.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Işık Kansu 1 Ocak tarihli Cumhuriyet gazetesinde yoksulluğun garantisi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cambaza bak deyip arka cebimizden cüzdanımızı çaktırmadan çekenlerin yürüttüğü politikayı herkesin anlayacağı bir dille açıkladı. Millet dış güçlere odaklanmışken iç güçler tarafından soyulduk. Soyanın aşağı yukarı kimler olduğunu CHP'li Bülent Kuşoğlu mecliste dillendirdi. Döviz tevdiat hesaplarında 1 milyon dolar ve üzeri hesabı olan kişi sayısının 82 bin olduğunu anımsatıp dedi ki, mültecilerle birlikte Türkiye'deki 90 milyonda 82 bin kişi bunlar, döviz hesabından vazgeçmesi, TL hesabına geçmesi, kur garantisi verilmesi söz konusu olanlar bu 82 bin kişi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Yani o bildik gecede kur garantisi verilenler, hazineden kaynak aktarılanlar nüfusun yalnızca binde biri oluyor. Kuşoğlu'na göre kur garantisi dedikleri şeyin özeti de çok belli. Fakir fukaranın ekmek için, su için, elektrik için, otobüs için ödediği paraları, vergileri hazineden alıp bunlara verecekler. Açıkçası yalnızca bir gecede milyonların yoksulluğu garanti altına alınmıştır. Dile kolay, 20. yıla giriyoruz dediğim dedikle geçen tam 20 yıl. Ne istediyse yaptı, ne söylediyse oldu, ne umduysa gerçekleşti. Gelip dayandığımız yer ortadadır. Saraydan yönetilen bir ülke, padişah yetkisine sahip bir reis, halkın ensesinde buzu pişiren bir ittifak, onların her dediklerine kanan bir çoğunluk ve çökertilmiş bir kurumlar bütünü, alaşağı edilmiş bir cumhuriyet. Cahillik ile gericiliğin kazması altında oluşmuş bir yıkıntı. Her yeni yıl, geçmişi geride bırakarak bir atılım umudu olmalıdır. İnsanlık tarihini şöyle bir gözümüzün önüne getirip, uygarlık atılımlarını anımsadığımızda, yalnızca 20 yılda bir yıkıcı kadronun bizi getirdiği noktaya bakınca ister istemez umutsuzluğa kapılabiliriz belki. Bugün çaresizlik içinde çırpınanlar bellidir. Ekonomiden siyasete, dış politikada, sağlığa değin, umursamazlığa, düşmüş olan saray iktidarına ilişkin yapılan yoklamalar baş aşağı düştüklerinin en önemli göstergesidir. Tünelin ışıklı ucu gözükmüştür. Şimdi yapılması gereken yeniden gün yüzüne çıkıldığında daha adil, eşit ve özgür bir düzen kurmanın altyapısını kurgulamaktır. Siyasetin kısır döngüsüne, evrensel sömürünün ortaklıkçılığına bırakılamayacak kadar önemli olan bu kurgu ancak halk önderliğinde,
halkın çıkarları göz önüne alınarak gerçekleştirilebilirse başarıya ulaşılabilecektir. Yoksa bozuk düzen yine ve yeniden üretilecektir ki bunun da anlamı halkın yine ve yeniden tüketilişi olacaktır.
Osman Sert 1 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde 2022'nin soru işaretleri başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye için soruların cevaplardan daha çok olduğu bir yıla giriyoruz. An itibariyle takvimler belki de ileride seçim yılı olarak hatırlanacak bir seneye işaret ediyor. Türkiye kendisine nasıl bir rota çizecek? Ekonomi toparlanmaya mı yoksa daha ciddi bir krizle toplumsal gerilimlere mi? Gebe. İktidar en az bir yıldır kaybettiği güveni ve toplumsal desteği yeniden sağlayabilecek mi? Muhalefet artan oyuna ve toplumsal görünürlüğüne rağmen aldığı ya da alacağı oyu hak edecek bir söylem geliştirebilecek mi? Diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Soruların hepsi genel gibi dursa da cevaplar tek tek 84 milyonun günlük yaşamını doğrudan belirleyecek. Aynı ülkede yaşamak böyle bir şey. Ortak geçmişi paylaştığınız gibi alınacak kararlar, beklentiler ve tepkilerle ortak gelecek de birlikte inşa ediliyor. İktidar elbette elindeki imkanlar, 20 yıllık tecrübe ve güç birikimi ile daha belirleyici bir konumda bulunuyor. Bu genel fotoğrafa rağmen 2022'nin asıl belirleyici değişkeni muhalefetin performansı olacak. Geride bıraktığımız bir yılın eğilimlerinin devam edip etmeyeceğinde asıl etken aktör muhalefet partileri olacak. 17-25 Aralık'ta Erdoğan iktidarı yolsuzluk iddiaları üzerinden FETÖ'nün organize ve güçlü bir saldırısı ile karşılaşmıştı. İktidar seçmeni ise suçlamaların içeriğinden bağımsız olarak kendi iradesine bir vesayet odağının tahakküm kurma çabasına karşı çıktı. Toplum yolsuzluk olmadığına inanmadığından değil, kendi seçtiği iktidarı korumak için Erdoğan'ı tabiri yerinde ise yedirmemişti. Aslında 15 Temmuz'da olanın introsu yedi yaşananlar. Peki ne oldu? İktidar seçmenin bu desteğini kendi politikalarının onaylanmasının, yanlışlarının aslında yanlış olmadığının ya da görülmediğinin ispatı olarak değerlendirdi. Özellikle yolsuzlukları düzeltmek yerine kendisine verilen desteği cebine koydu, yoluna devam etti. Siyaseti de ne yaparsa yapsın destekleneceği algısı üzerine bina etti. Şimdi en geç 18 aya varmadan milletin seçimlerle yeniden iradesini göstereceği bir takvim işliyor. Eğer AK Parti ve Erdoğan'ın yaptığı gibi muhalefet de toplumun bu desteğini kendi başarısı, eksikliğin olmadığı ya da görülmediği aksine zayıf performansının desteklendiği ve doğru bulunduğu çerçevesinde değerlendirirse siyaset yine Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmiş olmayacak.
Tahran Radyosu.
Cevher İlhan 1 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde dolar faizli mevduat başlıklı yazısına yer veriyor. İktidar cephesinde ve iktidara ilişik medyada övgüler dizilirken muhalefet partiler liderlerinin tespitlere TL mevduatının Amerikan dolarına bağlanmasının iç yüzünü ifşa ediyor. Öncelikle ana muhalefet lideri kur korumalı mevduata ilişkin hazinede olmayan bir parayla garanti verdiler. Nas bunu emrediyor diye gizli faizin dik alasını uyguladılar. Nas bunun neresinde sorusu dikkat çekici diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu arada bu iktidar kuvve faiz baronlarının iktidarıdır diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun Sayın Erdoğan bir daha faize karşıyım demesin. Bu yolla faizi hem meşrulaştırmakta hem de teşvik etmektedir. Getirdiği dövize endeksli mevduat faizin demlenmesidir yorumu vehamet ele veriyor. Ve Deva Partisi Genel Başkanı Babacan'ın faize karşıyım diyor. Varlıklı insanlara dolar ne kadar artarsa o kadar faizini vereceğim diyor. Her faizle mücadele ediyorum dediğinizde daha da fazla faizci oluyorsunuz tepkisi faiz karşıtlığının sonucunu ifşa ediyor. İktidardakilerin övgülerle duyurduğu dolar faizli mevduatın örtülü, gizli hatta açık bir faiz olduğuna dair esaslı değerlendirmeleri var. Görünen o ki kur korumalı TL vadeli mevduata faiz biçiminde kur farkı vermesinin tam bir faiz olduğunu ortaya çıkması üzerine iktidara ilişik medyada bir dizi yanıltmayla faizin üstü örtülüyor. Oysa öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu sitesinde 8 Mart 2021'de bankaların vadeli mevduat hesaplarına para yatırmanın dini hükmü nedir sorusuna bankaların belirlenen vade sonunda kendilerine yatırılan paraya belli bir oranda fazlalık faiz vermek üzere açtığı hesaplara vadeli mevduat hesabı denir. Müslümanlar faizli mevduata bilerek ve isteyerek para yatırmamalıdırlar. Çünkü bu tür mevduat hesaplarına tahakkuk ettirilen fazlalıklar faiz olup dinen haramdır. Söz konusu faiz oranlarının enflasyonun altında ya da üstünde olması bu işlevi faiz olmaktan çıkarmaz. Bankaların vadeli mevduat hesaplarına para yatırmak caiz değildir. Cevabı ortada. Çarpıcı olan Diyanet'in telefonla fetva hizmeti verdiği Alo 190 fetva hattında söz konusu fetvalar hatırlatılarak aynı fetva geçerli. Dinen aynı hükümlere sahip. Vadeli mevduatta da faiz geçerli kur korumalı da. Sonuçta banka fazlalık veriyor. Yani faiz tahakkuk ediyor. Bu yüzden sakıncalı, haram. Cevabına daha önce AKP ile Cumhurbaşkanı'na yönelik eleştirilere karşı WhatsApp grupları üzerinden iktidara zarar verecekse doğruları söylemek caizdir diyemem diyen bir ilahiyatçı profesörün faiz değil hibe ifadesiyle karşı çıkması. Özetle felaketi dini değerlere istismar eden siyasi iktidar faize faiz dememek için hibe bahanesine sığınıyor. Dini değerlerin iktidar hırsına kurban edilmesi cinayeti işleniyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
General Süleymani'nin şehadet yıl dönümü.
Şehit Süleymani hem şuca bud, hem bu tedbir bud. İnkılabigeri hattı kırmız bud.
السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Hüseyin.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Haç Kasım Süleyman'ın şehadetinin 2. yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Şehit General Haç Kasım Süleymani, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı olarak Irak, Suriye ve Lübnan'ın aşiret temelli toplumlarında ve ayrıca Filistin'de halkın gönlünü kazanmak ve onları etkilemekle aralarında bir nevi ittifak ve gönül birlikteliği kurdu ve direniş cephesini vahdete kavuşturdu. Direniş cephesi bu ülkeleri parçalamak isteyen küresel istikbar ve sulta düzeni ve müttefiki olan tekfirci IŞİD terör örgütü karşısında direnerek Şom hedeflerine ulaşmalarına müsaade etmedi.
Evet, direnişin onurlu şehidi General Haç Kasım Süleyman'ın şehadet yıldönümü dolayısıyla hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlere General Süleyman'ın direniş cephesine miras bıraktığı şeylerden ve bu cephede emsalsiz rol ifa etmesinden bahsetmek istiyoruz.
İslami direniş ekseni, İran-İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra bu inkılabın büyük önderi ve mimarı İmam Hümeyni tarafından kuruldu ve esas amacı da Kudüs'ü küresel istikbar ve uluslararası Siyonizmin pençesinden kurtarma şeklinde açıklandı. Direniş ekseni daha sonraları direniş cephesine dönüştü ve Irak, Suriye, Lübnan, Filistin ve en son Yemen'de siyasi ve askeri grupların...